Ayrım 3.
Sayfa 28. Benim yerim Florina diyordu. Ölülerimi kimsesiz bırakamam, toprağımı bırakamam. Siz gidin, bindirin beni trene, Florina'ya geri döneyim. Florina'da öleyim. Vapur kalktı kalkacak söz anlamıyordu. Zorlukla sonunda 3 kişi koltuğuyla yerden havalandırdık, ayırdık ellerini parmaklıklardan. Ayırdık ama ayaklarına felç inmişti. Vapura koltuğunda elden ayaktan kesilmiş olarak bindi. Aklı yerindeydi. Eskisi gibi rahat konuşuyordu. Göçmen olarak Urla'ya yerleştik. Urla'da 3 yıl yatağında sılasını yaşadı. Bıraktığı yerden gözlerini ayırmadan sık sık dalar giderdi. Arada kendini tutamadığı sıralarda "Ah, Florina'yı bırakmayacaktım. Florina'da ölecektim." dedikçe artık gölgelenmeye başlayan bakışlarında cins atlar gibi geniş sağrılı dik omuzlu dağlarının iz düşümleriyle Makedonya göklerinin ışığı yansır, yüzü bulutlardan sıyrılmış gibi aydınlanırdı. Dayım. Tren Florina'nın kıyısından geçerdi. Selanik treni Florina'ya akşam saatlerinde gelirdi. Rüzgarsız, dingin gecelerde trenin gelişi, traverslerdeki tıkırtıları, düdükleri olduğu gibi duyulurdu evimizden. Dayım ekşi sudan biner Selanik treniyle gelirdi bize. Kış ayları, günler kısaldıkça trenin gelişi karanlık saatlere düşerdi. Akşam yemeklerini yemiş sofradan kalkmış olurduk. Evimizin alt katında sofada büyük duvar sobası vardı. Akşam yemeklerini sofada o sobanın önünde yerdik. Yemekten sonra babam sobaya yeniden odun atılmasına izin vermezdi. Üst katta onun odasında altı kalın saç, üstü bakır ikinci bir soba yanardı. Saç bölümün dibi tuğla döşeliydi. Bakır bölüm su kazanıydı. Soba borusu kazanın içinden geçerdi. Kazanın üstüne el genişliğinde bir kum tablası eklenmişti. Tuğlaların kazandaki suyun ısıyı koruduğu, kum tablasının ise rutubeti çektiği söylenirdi. En küçük kız kardeşim Meryem'in beşiği bütün kış babamın odasında dururdu. Akşam yemeğinden sonra babam bizim de onun odasında oturmamızı isterdi. Huriye ile bana babamın odasında oturmak hiç de iç açıcı gelmezdi. Sert adamdı. Gülmek, konuşmak, şakalaşmak nedir bilmezdi. Ya da bize öyle davranırdı. Sofradan kalkınca o odasına çıktıktan sonra oyalanabildiğimiz kadar aşağıda kalır, duvar sobasına sokulurduk. Anam sofrayı kaldırır, bulaşıkları yıkardı. Duvar sobasının en son ikindi üstü yenilenen odunları yavaş yavaş sönmeye yüz tutarken, anam içindeki korları ertesi sabaha kadar korumak için külleriyle örterdi. Çevremizdeki dağlar karla kaplı olurdu. Sobanın ateşi geçince sofanın gitgide soğuduğunu duyardık. Anam üşüdüğümüzü görür, hadi derdi babanızın odasına. Usul usul gürültü etmeden, Kur'an yazar, aklını karıştırmayın. Kız kardeşim Huriye ile konuşmamızı merdiven başında keser, ayaklarımızın ucuna basa basa gürültüsüz yukarı çıkardık. Babamın kapısı önünde açmadan önce dururduk kısa bir süre. Huriye bana bakardı, ben ona. Kapıyı hangimiz açacağız diye. Sonunda birimiz kapıyı yavaş yavaş gırç diye sanki babam duymayacakmış gibi açardık. Yüzümüzde odanın sıcaklığını, sırtımızda sofanın soğuğunu duyarak kapının eşiğinde bir daha duraklardık. Huriye bana bakardı, ben Huriye'ye. Gürültü ettik mi diye. Rahlesini önüne çekmiş, Kur'an'ını yazan babam, gözlüklerinin üstünden ikimize bakar, duraklamamız uzarsa girin içeri, açık tutmayın kapıyı derdi. Daha biz odaya girerken divitini mürekkep hokkasına batırır, başını yazısına eğerdi yeniden. Ne oyun, ne şaka, ne de en küçük bir gürültü. Günün ceza işkence bölümü başlardı bizim için. Odada yerlerimiz belliydi. Yatacağımız saate kadar sobanın az gerisinde dizüstü oturur kalırdık. Ardımızdan az sonra anam gelir, Meryem'in beşiği yanında diz çöker ya da el örgüsünü ya da nakışını alırdı elini ya da çoraplarımızı onarırdı. O sessizlik içinde sobada yarısı yanarak kayan bir odunun düşüşü, ısınan kumun çıtırtısı bile duyulurdu. Anam çoğu akşamlar sobanın kumu üstünde kestane kavururdu bize. Kestanelerin kızarmasını beklemek, sonra soyup yemekle oyalanırdık az çok. Ardından yine odanın içinde oraya buraya bakar, dışarıdan gelen sesleri dinlemeye başlardık. Selanik treninin gelişini, o boğucu saatlerin eziyetini azaltan bir oyun durumuna getirmiştik Huriye ile aramızda. Alevlerin soluğu, odunların kayıp düşmesi, babamın arada bir kısa kuru öksürükleri, kumların, kalem ucunun cızırtısı gibi odanın bildiğimiz seslerini bastırarak yaklaşan trenin ilki uzun, ikincisi kısa düdüğünü duyardık. Huriye ile bakışlarımız yine birbirini bulurdu. Acaba dayım mı? Yan gözle anamı kollardım. Bir an başını el işinden kaldırıp umutla pencereye doğru baktığını, dışarıya kulak verdiğini görürdüm. Bazen kendini tutamaz, tren gelir diye mırıldanırdı. Babam karşılık vermezdi. Traversleri aşan tekerlerin tıkırtısı büyür büyür, ağırlaşır, uzakta istasyonda trenin durduğu anlaşılırdı. Bir iki dakika sonra çalan kampanayı, trenin kalkışını, kısa kısa bir iki düdükle uzaklaştığını duyardık. Traverslerin odanın camlarında yankılanan sarsıntıları dinerken dışarıda sokaktan yaklaşan bir faytonun takırtıları seçilir, büyürdü. Trenden inen subaylar, kimi yolcular evlerine geçerlerdi faytonla. Dayım da hep faytonla gelirdi bize. İçimizden faytonun tıkırtılarını sayar beklerdik. Atların nal sesleri gittikçe daha açık seçik duyulurdu. Fayton, kışlaya giden sokağa sapmadan ilerlerse sabırsızlığımız artar, artar derken arabacı dizginlere asılır, fayton kapımızın önünde duruverirdi. Dayımın faytondan yere atlamasıyla birlikte evimizde babamın kurduğu o sert düzen altüst olurdu. Kapının çalınmasını beklemeden Huriye ile ben bir koşu aşağı fırlardık. Alt katta avlu kapısının gerisinde bulurduk kendimizi. Anam yukarı çıkmadan önce kapıyı sürgülerdi. Sürgüyü açmaya boyumuz yetmezdi henüz. Anam ardımızdan sevincini, telaşını belli etmemeye çalışan ölçülü adımlarla gelir, kapının sürgüsünü çekerdi. Avluyu anamın sağında solunda dayım dayım diye hopluya zıplaya geçerdik. Sokak kapısının gerisinde yine durduğumuz yerde duramadan bağırışarak anamın arkamızdan gelişini beklerdik. Dayımın kapıya vuruşu bile ayrıydı herkesten. Yüreğinin taşan sevinci kapıyı vuruşuna geçerdi. Anam kapıyı açar açmaz sıçrardık boynuna, omuzlarına. Ben bir yandan, Huriye bir yandan, ellerine kollarına sarılırdık. Anam, "Durun rahat bırakın, soluk alsın dayınız, yoldan geldi," derdi. Dinleyen kim? O geniş omuzları, koyun postundan kalın kürkü, uçlarında karlar erimiş nemli bıyıklarıyla eğilir, bir koluna beni, bir koluna Huriye'yi alır doğrulur. İkimiz de yanaklarımızdan öperdi. "Nasılsın be Esma?" derdi anama. "İyi gördüm seni." Anam, "Çok şükür abi," der, kollarını bize doğru uzatırdı. "İnin aşağıya, yormayın dayınızı." Dayım başını sağına döndürür Huriye'yi, soluna döndürür beni bir kez daha öper, sonra burnunun ucunu Huriye'nin saçlarına yüzüne sürterdi. Huriye gıdıklanır, sıçramaya başlardı dayımın kol üstünde. Dayım gülerdi. Can olmuş bunlar, can olmuş, büyümüşler. Anama dönerdi. Bozma çocukların keyfini, sen bir zahmet arkamdan al şu küçük sepeti. Anam kapıyı kapatır, kapının hemen içindeki sepeti alırdı. Avluyu kocaman bir ağaca çıkmış gibi dayımın kollarında geçerdik. Yer çok aşağılarda kalmış, gök yakınlaşmış gibime gelirdi. Anam elindeki sepetin ağırlığıyla omuzu hafif yere doğru çarpık abisinin her gelişinde kendisine bir şeyler getirmesinden duyduğu mutlulukla yanımız sıra yürürdü. "Ne zahmet edersin be abi her sefer? Ne taşırsın bu ağır sepeti elinde Goriçka'dan buraya kadar?" ''Sırtımda mı getirdim ki zahmet olsun be Esma? Şart mı her sefer söyleyeyim bunu? Nasıldır İbrahim Efendi?' ''Nasıl bilirsen yine öyle. Kur'an'ını yazar.'' Anamın kocasının okur yazar bir adam oluşundan duyduğu mutluluk belli olurdu bu sözleri söyleyişinden. Babam odasından çıkar, alt katta haremliğin kapısında karşılardı bizi. ''Hoş gelmişsiniz Rıza Bey.'' Huriye ile ben kollarından aşağıya sıyrılırken dayım biraz eğilir yere bırakırdı bizi. Babamla iki elle el sıkışırlar, öpüşürlerdi. Kapının ardında dayım kürk paltosunu çizmelerini çıkarırdı. Yine öyle iri kalırdı. Paltolu nasılsa paltosuz da öyle. Babam buyur eder yol gösterirdi. O yine babamın gerisinde bizlerle kalır, eğilir, yeniden kollarını alırdı Huriye ile beni. Merdivenleri babamın ardından dayımın kollarında çıkardık. Odaya girdiğimiz zaman babamın divitlerini, mürekkep hokkalarını, yaldızlarını, fırçalarını ortada göremezdik. Aşağıya, kapıya dayımı karşılamaya inmeden önce hepsini yerlerine kaldırmış olurdu. Odaya girince ilerler, mürekkebi, yaldızları, yeni kuruyan yazdığı sayfayı da rahlesinin üstünden alır, ayakta bir iki kez üfler, rafına bıraktıktan sonra yerine otururdu. Dayım bir dizine beni alırdı, bir dizine Huriye'yi. İkimize bir külah leblebi şekeri çıkarırdı ceplerinden. Dünyalar bizim olurdu. Bir süre kaldırır hoplatırdı bizi. Babam ne güler ne kızar, öyle karşıdan bakardı sevincimize. Galiba bir dayıma davranırdı bu kadar hoşgörüyle. Yazısını yarıda bırakması, yazı takımlarını ortadan kaldırması büyük bir yakınlıktı onun için. Dayımın sepetleri taze elma, taze kaymak, bir tencere baklavayla dolu olurdu. Anam biraz hal hatır sorduktan sonra odadan çıkar, sepeti boşaltıp yerleştirmek için aşağıya inerdi. Odaya dönüşünde bir sahan elma, bir sahan baklava, bir sürahi su, bir iki bardak el bezi, bıçak yerleştirdiği bir tepsiyle tepsinin altında tuttuğu bir tokmak olurdu ellerinde. Gözlerinin içi gülerek babamın önüne kadar ilerler, tokmağı yere bırakır, tepsiyi üstüne koyardı. Sobadaki ateş tazelenir, elmalar soyulur, kabukları sobanın kumu üstüne dizilirdi. Elmalarımızı, baklavalarımızı hiçbir elmadan, hiçbir tatlıdan almadığımız bir lezzetle yerdik. Odayı kızgın kumun üstünde kavrulan elma kabuklarının kokusu kaplardı. Anam dayımla babama kahvelerini verir, onlar kahvelerini içerken biz leblebi şekeri külahlarımızı açardık. Anam, tatlı yediniz, şekerlerinizi yarın yersiniz der, külahları alırdı elimizden. Dayımın bir dizine ben, bir dizine Huriye başlarımızı koyar uzanırdık. O bir eliyle benim, bir eliyle Huriye'nin saçlarını okşardı hafif hafif. Bizimle oynamaktan aksayan konuşmaları ondan sonra sıraya girerdi babamla. Arnavutların, Bulgar komitacılarının saldırıları, otlak kavgaları, pusular, vurulan adamlarla uzardı anlattıkları. O şen, yaşam dolu sesi kulaklarımda yankılanırken yara aralanan kirpiklerim arasından anamın, babamın dingin yüzlerini, onun yüzümde saçlarımda dolaşan kocaman elini görürdüm. Sesi hiç titremeden anlatırdı o silahlı, ölümlü, ürkütücü hikayeleri. Anamla babam da tıpkı onun anlattığı gibi göz kırpmadan, korkusuz, kararlı dinlerlerdi anlattıklarını. Gerilemek yoktu onların kitabında. Uykunun ağırlığı üstüme çökerken hafif bir üşümeyle ürperdiğimi duyardım. Dayım çabuklaşan el devinimleriyle sırtımı, saçlarımı okşar, yavaşça "Esma" derdi, "ver birer hırka çocukların sırtına." Uykumun bir yerinde onun kollarında yerden kaldırıldığımı, yatağıma bırakıldığımı, alnımda yumuşak öpüşünü duyardım. Gözlerim aralanır, yine kapanırdı. Elini saçlarımdan geçirir, üstümü sırtımı örter, son bir kez daha okşardı. Ertesi sabah uyandığımızda dayım gitmiş olurdu. Anamın misafir odasını düzeltirken bulurduk. Hemen o gece değilse bile ondan sonra gelen her gece, her gece daha da artan bir umutla beklerdik gelen trenleri, sokakta yaklaşan faytonları, kapımızın önünde durmasını. Dila Hanım. Arnavut Bey'in ölüsünü gocuğu çizmeleriyle vurulduğu gibi üstü kapalı bir yaylıya sırt üstü yatırmışlar, battaniyesiyle örtmüşlerdi. Yaylının ön perdesi yağan kara karşı inikti. Gerisinden bakılınca ölünün gövdesinin biçimini alan battaniyenin kabarıklıkları görünüyordu. Yaylıya iki beygir koşulmuştu. Sağlam iki beygir daha yaylının gerisinde yedekteydi. sürücü sırtında çapraz vurulmuş mavzeriyle önde atların yanı sıra yürüyor, beyin çobanlarından iri yarı iki Gega, Gega Kuzey Arnavutluk Arnavutu, bütün silahlarını kuşanmış yedekteki beygirlerin gerisinden geliyorlardı. Onların ardında beyin kahyası vardı. Yaylıya koşulu beygirlerin sağrıları yanı sıra seyirten koç, büyüklüğünde bir çoban köpeği sürekli tehlikelerden, kavgalardan çatık kara kalan yüzüyle yasına yas katıyordu bu yürüyüş kolunun. Otlaktan çıktıkları sırada hava kuru soğuktu. Donmuş toprak yolda beygirler tırısla yol alıyorlar, bir dizi tıkırtılar, gıcırtılarla sürükleyip götürüyorlardı arkalarındaki sallantılı yaylıyı. Sürücü öndeki yerindeydi. Çobanlar yedek beygirlere binmişlerdi, kahya da atına. Bir saat sonra Malinka Dağı eteklerinde yol bayıra vurduğu sırada soğuk kırıldı. Çok geçmeden kar başladı. Yolculuklarının ikinci saati dolarken kar beygirlerin toynaklarını aştı, izledikleri dağ yolunu örttü, yükseldikçe kalınlaştı. Sürücü öne düşerek beygirlerin başını çekmeye başladı. Çobanlar geride karda açılan toynak izlerine, tekerlek izlerine uydurdular adımlarını. Kahya karı zor söken atını yedeğine aldı. Yıllardır gidip geldikleri yolu iki yanındaki ağaçların, kayaların, kar yüklü çalıların arasından seçerek ilerliyorlardı. Köpek sık sık öne geçiyor, yolun kokusunu alıncaya kadar karı eşeliyordu. Bey kuşluğa doğru vurulmuştu. Yaylıyı hazırlayıp yola çıktıklarında öyle olmamıştı henüz. Akşam inerken hala aşacakları dağın eteklerindeydiler. Gemici fenerlerinden birini arabanın ok başına astılar. Öbürünü geride tentenenin çemberine. Perleşevitsiya köyüne girdiklerinde gecenin karanlığı indirmişti. Fenerlerden yayılan sallantı ışığın birer kulaç ötesinde birbirine karışan karaltılar yığınıydılar artık. Karın, kararan ağaçların üstünde büyüyen gölgeleri birbiri üstüne yıkıla yıkıla yol alıyorlardı. Gerideki fenerin yaylının içine vuran ışığı tentene iki yana çalkalanıp duruyor, battaniyenin üstünde yer değiştirdikçe ölünün baş, kol, ayak çıkıntılarını karanlıktan çıkarıyordu. Mavzerle vurulmuş, kan kokusu salan bir ölüydü götürdükleri. Evine ulaştırıp karısına teslim etmenin ölüye karşı yerine getirilecek son borçları olduğu inancındaydılar. Kurtların saldırısıydı tek korkuları. Perleşevitsiya'da durdular. Yolları üstündeki ilk Arnavut köyüydü. Geceyi köyde beylerini tanıyan bir Arnavut'un avlusunda, yaylının yanında sabaha kadar gözlerini kırpmadan ölüyü bekleyerek geçirdiler. Sabah gün doğarken yine yoldaydılar. İkinci gün yolculuklara daha güç geçti. Kar beygirlerin dizlerini buluyordu. Sürücüyle iki çoban sık sık kürüyerek yolu açtılar. Hendeye, çukura kayan tekerlekleri omuzlayıp kurtardılar. Dağı açtıklarında öğleyi bulmuştu. Kuzeyde göz alabildiğine uzayıp giden yaylalar karlar altındaydı. Çok uzaklarda Prespa, Ohri gölleri soluk mavi sularıyla göğün yere düşmüş birer parçası gibi yamanıyorlardı bu kar örtüsüne. Göllerin batısında yine çok uzaklarda karlar arasında bir avuç böcek gibi dağılmış pencere camlarının, kapılarının kara kara lekeleri tek minaresiyle Bogradiç'i seçtiler. Yaz aylarında olsa 5-6 saatlik bir yoldu çıktıkları. Dağı aştıktan sonra çok çok bir saatlik bir yol kalırdı Bogradiç'e. Oysa karlar altında böyle minaresi, evlerinin pencereleriyle gördükleri beylerinin bucağına varmaları kısa kış gününde akşam karanlığını buldu. Yaylı konağın avlusunda durduğu zaman beyin bütün adamları ellerinde fenerler, yanan çıralı odunlarla avludaydılar. Beyin halası, henüz kocaya varmamış iki kız kardeşi, yaşlı bir hizmetçi kadın, iki yanaşmayla küçük çocukları kucaklarında karıları, çocuklar şaşkınlık içinde titreşiyorlardı yaylının sağında solunda. Ürkmüş geri çekilen bakışları, boşlukta aralık kalmış dudaklarıyla henüz dövünmekle öfkelenip gürültü koparmak arasında kararsızdılar. Beyin karısı Dila Hanım, yaylı avlunun ortasında durduktan sonra konaktan avluya çıkan kapıda göründü. kalabalığın önüne geçti. Gözünden bir damla yaş akmadan karşıladı gelenleri. Adamlarına hiçbir şey sormadı. Kocasının ölüsünü konağa, odasına aldı. Yatağına yatırdı. Sabaha kadar başını bekledi. Ertesi gün ölü toprağa verildikten sonra kahyayı çağırttı, sordu. Onların bölgesinde kışlar sert geçer, bütün otlakları kar örterdi. Malinka Dağı'nın güney etekleri ise açıklıktı. O yakada Goriçka, Sarı Göl kar tutmazdı. Her yıl Ekim başında oralarda kiraladıkları kışlık otlaklara inerdi sürüleri. Nisan'da Bogradiç'e dönerdi. Aralık ortalarındaydılar. Sürüleri iki aydır Goriçka'daydı. Bir hafta önce çobanlarından bir haber geldi. Komşu otlak sahibi Rıza Bey'in adamları bazı sınırlarda sürülerini geri çeviriyorlardı. Bey atına bindi, yanında kahyayla gitti. O gidişin dönüşüydü bu. Goriçka'da kiraladıkları otlakların sahibi yıllardır manastıra yerleşmiş bir miras yediydi. Her yıl Eylül'de 5-10 gün için Goriçka'ya gelir, kahyasından mısır buğday harmanlarının, sürülerinin, yün süt celep gelirlerinin hesaplarını alır, başın sonuna doğru dürüst bilmediği her geçen yıl daha da karıştırdığı otlaklarının büyük bir bölümünü kiraya verir. Manastır'a Selanik-İstanbul arasından geçen savruk yaşamına para yetiştiremediği yıllar bir iki tarla satar, gecelerini ya komşu beyleri rakı içmeye çağırır ya da onlara rakı içmeye giderek geçirir, denk düşürürse adamlarının körpe kızlarından gelinlerinden birini 3-5 gün konağına kapatır, yaz sonunu da tatlıya bağlayarak manastıra döner kaybolurdu. Otlakların kira anlaşması at gezintilerinde, çoklukla da çiftlikte, konağın önünde, sofranın kurulduğu asmanın altında rakı masası başında konuşulurdu. Manastırlı bey cebinin kaşındığı sırada kolunu kaldırır, bazı tepeler, hendekler, dere yatakları değirmenler gösterir, işte bu gördüğün yerler diye bağlardı sözünü. Eylül'de asmanın altında kiraladığı otlakları böyle gösterdikten sonra 400 altınını almıştı Arnavut beyinin. Daha o akşam ayrılmıştı Goriçka'dan. Arabayla ekşi su istasyonuna gelirken manastıra gideceğini söylüyordu. İstasyonda daha önce gelen Selanik trenine bindi. Beklemenin can sıkıntısından kurtuldu. Tapu senet sepet aranmazdı o dönemde. Beyler at üstünde çiftlik alır satar, rakı masasında tarla bağışlarlardı. Sözleri sözdü, tabancaları bellerindeydi. Anlaşmazlıklarda verilen sözün hesabı tabancayla sorulurdu. Goriçkalı komşular arkasından birlikte içilen rakıların, babalardan, büyük babalardan kalan anıların, derebeyler arasında kökleşmiş kapalı bir anlaşmanın hatırına ellerinden geldiği kadar yoluna koymaya çalışırlardı manastırlı beyin bu gelişi güzel işlerini. Babadan dededen bey doğanlar için bir ölçüye kadar hoş karşılanacak, alışılmış, olağan safsaklamalardı bunlar. Ama adam uzakta yaşadıkça sattığının hesabını karıştırıyordu. Bu yüzden komşularıyla kiracılarına bir yığın baş ağrısı bırakıyordu gerisinde. Dila Hanım'ın sorduğu şey tekti Yahya'ya. Sadece kocasını, kimin vurduğunu bilmek istiyordu. Beyler görüşmüşler, anlaşamamışlardı.